Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Ahval'den herkese merhabalar, herkese iyi seneler. Sıcak takipteyiz ve bugün konuğum Profesör Binnaz Toprak. Binnaz, hoş geldin.
Çok teşekkürler, hoş bulduk Yavuz.
2021 akademi camiası için, akademisyenler için, Türkiye'de normalleşme ve demokrasi bekleyen ve isteyenler için iyi başlamadı denebilir. Simge bir gelişme var, sembol niteliğinde ama önemli. Boğaziçi Üniversitesi'ne yeni bir rektör atandı, Profesör Melih Bulu. Melih Bulu'nun atanması arka planı açısından, kendisinin özgeçmişi açısından çok eleştiriye ve tartışmaya açık. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi Sarıyer ilçesinin kuruluşunda yer almış durumda. AKP milletvekili adayı, yani doğrudan doğruya partizan denebilecek tırnak içerisinde bir kimliğe sahip. Dolayısıyla burada zaten Boğaziçi Üniversitesi'nde bir önceki rektör atamasında yaşanmış olan tartışmalara daha koyu, daha belirgin bir boyut daha eklenmiş oldu. Çünkü bu doğrudan doğruya tepki gösterenlerin ifadesiyle bir kayyum ataması niteliğinde görülüyor. Profesör Binnaz Toprak çok uzun yıllar Boğaziçi Üniversitesi'nde siyaset bilim bölümünde görev yaptı ve kimliği aslında Boğaziçi Üniversitesi ile bütünleşmiş bir akademisyen. O yüzden seninle konuşmak istedim. Nasıl karşıladın bu atamayı?
Şöyle söyleyeyim. Daha doğrusu şöyle başlayayım. Şimdi biraz bir araştırma sonucunda bir liste sunmak istiyorum. Kütahya Sağlık Üniversitesi Rektörü, eski AKP Milletvekili. Avrasya Üniversitesi Rektörü, eski AKP Milletvekili. Nevşehir Üniversitesi Rektörü, eski AKP Milletvekili. Ankara Üniversitesi Rektörü, eski AKP Milletvekili. Ege Üniversitesi Rektörü, eski AKP Milletvekili. 9 Eylül aynen. İstanbul Sağlık Üniversitesi aynen. Selçuk Üniversitesi AKP Milletvekili aday adayı. Anadolu Üniversitesi TÜRGEV yöneticisi. Şimdi bunun üzerine Boğaziçi Üniversitesi gibi bir kuruma Profesör Bulu atanıyor. Onun da geçmişine baktığımızda, sen söyledin mi bilmiyorum, bir ara AKP'den Ataşehir Belediye Başkan adayı olmuş ama AKP aday göstermemiş. Daha sonra İstanbul'dan milletvekili AKP'den adayı olmuş.
Birinci bölgeden, evet.
Birinci bölgeden ama AKP aday göstermemiş. Şimdi aday göstermedikleri birini Boğaziçi gibi bir kuruma rektör olarak atıyorlar. Ben kendisini tanımıyorum. Yani akademisyen olarak bildiğim bir isim değil.
Hakkında intihal suçlamaları ve iddiaları da var.
Efendim?
Hakkında intihal suçlama ve
evet,
iddiaları da var.
Evet, ben de onu söyleyecektim dün geceden beri. Çünkü yani artık sosyal medya var olduğu için hiçbir şey gizli kalamıyor. Herhalde gençler bunu araştırdılar ve sadece iddia değil, ben baktım aslında hakikaten de doktora tezinin çok önemli bir kısmı gördüğüm kadarıyla başka farklı şeylerden, çalışmalardan motamo, yani kelimesi kelimesine alınmış. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi gibi akademik liyakata ve akademik etiğe bu kadar önem veren bir üniversitede eğer gerçekten de bu iddialar doğruysa, ki öyle gibi gözüküyor, böyle bir kişinin rektör olarak atanmasını doğrusu biraz vahim buluyorum. Türkiye'de maalesef bu intihal işi ciddiye alınmıyor. Ben bir Aralık milletvekilliği de yaptım biliyorsun İstanbul'dan. Evet. O dönemde İstanbul Üniversitesi intihal ettiği gerekçesiyle bir profesörü ihraç etmişti. Fakat geri dönmüş yargıdan. Çünkü YÖK kanununda intihal hakkında, intihalin suç olduğu ve cezalandırılması gerektiği hakkında hiçbir madde yokmuş. Ben de o zamana kadar bilmiyordum. Yani böyle bir şey olamaz aslına bakarsan. Önerge verdim mecliste bunun kanuna konması için ama kabul edilmedi tabii. Çünkü ben CHP milletvekiliydim. AKP oylarıyla reddedilen veya gündeme gelmeyen bir şey olarak kaldı. Şimdi aynı zamanda ben tweetlerine de baktım. Mesela bir tweetinde kendisi şöyle bir şey diyor. Diyor ki öğrencilere hitaben yaptığı bir konuşmada, eğer bir iş yapmak istiyorsanız ve bunu annenize söylediyseniz ve anneniz ne diyor bakayım, anneniz anlamadıysa sakın böyle bir şey yapmayın, bu işe girişmeyin.
Ya da anneniz onay verdiyse diyor.
Ha, onay verdiyse girişmeyin. Şimdi yani bu dehşet verici bir şey aslına bakarsan. Yani ben de onun üzerine, onun tweetine bir başka cevap yazdım. Dedim ki yani kadınların mı anlama yeteneği yok, yetisi yok? Yoksa kadınlar arasında annelerin mi yok? Ama belki de haklısınız çünkü ben de bir anneyim ve ne dediğinizi anlamadım dedim. Birçok kişi de bunu retweet etmiş. Yani bu da vahim bir şey. Çünkü Boğaziçi Üniversitesi'nde gene böyle şeyler, kadın erkek eşitliği çok ciddiye alınan bir meseledir. Ve öğretim üyelerinin çok büyük bir çoğunluğu da kadındır. Kadın rektörler olmuştur, rektörleri olmuştur Boğaziçi'nin, kadın dekanları olmuştur, bölüm başkanları olmuştur vesaire. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi gerçekten de, ben 32 yıl çalıştım orada.
Evet.
Ve de bu 1970'lerin mesela çok sancılı döneminde pek çok üniversite kapalıyken sokaklarda sağcı ve solcu öğrenciler birbirini öldürürken Boğaziçi'nde hiç kimsenin burnu kanamadı. Pek çok üniversite kapılarını kapatmışken boykotlardan dolayı Boğaziçi eğitimine devam etti. Aynı şekilde 1980 sonrası ve YÖK'ün gelişiyle birlikte bütün üniversiteler zapturap altına alınmaya çalışılıp dışarıdan, ilk defa o zaman dışarıdan bir rektör atanmıştı Boğaziçi'ne. Bu ikincisi oluyor ama o tabii sıkı yönetim dönemleri, askeri vesayet dönemi vesaire. Ama Boğaziçi bütün bunları atlatabildi. Nasıl atlatabildi? Çünkü gerçekten de Boğaziçi'nin kendine özgü bir kurumsal kimliği var. Yani bu Türkiye gibi bir
burada
memlekette...
Burada kopma oldu. Boğaziçi bütün bunları dedin. Orada bir sesinde kopma oldu. Boğaziçi bütün bunları...
Ha, pardon. Bütün bunları anlatabildi, atlatabildi dedim. Çünkü Boğaziçi'nin kendine özgü bir kurumsal kimliği var. Hakikaten Türkiye ortamında ben Boğaziçi'ni bir vaha olarak görüyorum. Yani öğretim üyelerinin, öğrencilerinin farklı ideolojileri olan, farklı görüşte olan, farklı politik tercihleri olan öğrencilerin, öğretim üyelerinin bir arada yaşama, birbirlerini dinleme kültürüne titizlikle sahip çıkan, aynı zamanda akademik özgürlüklere titizlikle sahip çıkan, kendi kendini yönetebilen, her kademedeki yöneticisini kendi seçen, yani rektöründen bölüm başkanına kadar kendi seçen, bu seçimlerde herkesin sözü olan, yani bölüme mesela dün gelmiş bir yeni yardımcı doçentle 30 yıldır orada profesör olan ve 30 yıldır ders veren insanın oyu aynıdır bölüm başkanının kim olacağı hakkında. Dolayısıyla da Boğaziçi kendi kendini yönetebilen bir kurum ve de hem Türkiye'de hem de dünyanın pek çok ülkesinde bu özellikleriyle saygı gören ve bu ülkenin en iyi üniversitelerinden bir tanesi. Şimdi buraya neden dışarıdan insan atarsınız? Yani bu kadar yetkin öğretim üyeleri varken bir tanesi bile yok mu bunların arasından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektörlük yapabilecek? Bu demin okuduğum listeye bakacak olursam ben şunu görüyorum. Yani üniversiteler AKP'nin arka bahçesi olmuş vaziyette.
Tam da bu noktada şunu sormak istiyorum. 2013 Gezi protestolarından itibaren iktidar yapısının performansına baktığımızda şunları net olarak artık görüyor ve biliyoruz. Medya sektörünün %95'e kadar varan kısmını budadı iktidar ve bunu yörüngesine, kendi güdümüne bağladı. kontrolü altına aldı. Ama aynı zamanda özellikle 2016 darbe teşebbüsünden hemen sonra ilan edilen olağanüstü hal uygulamalarıyla birlikte akademi camiası, akademi dünyası içerisinde de çok ciddi tercihlerde bulunuldu. Bu şu anlama geldi. Kanun hükmünde kararnamelerle özellikle başta barış için imza atan akademisyenler olmak üzere toplamda verilere göre 6.000-6.500'ün üzerinde akademisyen genel olarak işini kaybetmiş durumda. Ve muhtemelen de bir daha kolay kolay mevcut şartlarda geri dönememek üzere. Tabii ki şimdi Boğaziçi ile ilgili rektör atama kararı bu gelişmeler silsilesinin yeni bir parçası. Bunu görüyoruz. Mussolini İtalya'sına baktığımızda orada da akademin camiasının çok ciddi, mesela tarihte kontrol altına alındığı, çok ciddi protestoların olduğu, bir kısım akademisyenin hapse atıldığı vesaire biliniyor. Yani geçmişte bunun örnekleri çok. Ne yapmak istiyor bu iktidar? Yani akademi camiası, üniversiteler neden bu kadar önemli? Malum 12 Eylül rejimi de bir şekilde el atmıştı. Ve YÖK olgusu ile Türkiye karşı karşıya kalmıştı. O gün bugündür de zaten işler pek düzelmedi. Kısmen belli periyotlar dışında. Ne yapmak istiyor bu iktidar bu atamalarla? Bunların sonu gelmeyeceği belli. Yani az önce sen de saydın pek çok üniversitede partizanlaşma var. Doğrudan doğruya iktidar güdümüne sokulan, sözde bağımsız olan ama bağımsızlığını tamamen yitirmiş bir üniversite olgusuyla karşı karşıya Türkiye.
Şimdi sadece üniversiteler değil, senin de söylediğin gibi medya ve başka pek çok kurum aslında.
Yargı,
medya, onun yanı sıra Türkiye'nin kurumsallaşmış olan yapıları. Mesela Dışişleri Bakanlığı. Yani bütün bakanlıklar arasında en kurumsallaşmış bakanlık oydu. Onu da darmadağın ettiler bu şeylerle. Liyakat dışı tırnak içinde yandaş atamalarla aynen bunun gibi pek çok kurum var böyle darmadağınlık edilen. Şimdi üniversiteler tabii her toplum için önemli çünkü toplumdaki düşünce dünyası buralardan üretiliyor ve mesela 1980'e geri döndüğümüzde askeri darbenin üniversiteleri ele alması, YÖK'ün çıkması ve üniversitelere darbe yapılması şöyle bir şeyden kaynaklanıyordu. Ya Türkiye'nin sorunları bu üniversite öğrencilerinin birbiriyle dalaşmasından kaynaklanıyor. Bunu da kışkırtanlar üniversite hocaları, dolayısıyla da üniversite kontrol altına alınmalı. Şimdi bu tamamıyla Türkiye'nin sosyolojisini bilmemekten, Türkiye'nin sorunlarının nereden kaynaklandığını bilmemekten gelen bir düşünce tarzı. Yani bunu üniversite hocalarına ve üniversitelerdeki öğrencilere indirgemek, onların suçu olduğunu iddia etmek. Şimdi bence bu yapılanlar, son dönemde yapılanlarda bunun devamı. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi söyledi. Dedi ki bu kadar üniversite açtık. Hiçbiri bize oy vermiyor üniversite mezunlarının veya çok azı her neyse. Ve gerçekten de rakamlara baktığında gençler arasında AKP'ye oy verenler azınlıkta. Şimdi bu şekilde belirli görüşte olan rektörlerin üniversitelere atanmasıyla üniversite camiasının da AKP tarafından kontrol altına alınıp çıkacak olan öğrencilerin Boğaziçi Üniversitesi'nin çıkardığı gibi dünyaya açık, ne olup bittiğini gören canavar gibi çocuklar. Yani baksana bir gece içinde doktora tezine bakıp orada karşılaştırmalar yapıp başka kitaplarla nereden alındığını patlayıp buluvermişler. Hakikaten de çok iyi öğrencileri var, çok yetenekli öğrencileri var. Hatta çoğu zaman ben hatırlıyorum derslerde bile hayret ediyordum. Yani benden daha fazla bilen çocuklar oluyordu bir takım derslerde. Ve sadece kendi konusunu değil pek çok değişik alanlarda ilgisi olan çocuklar bunlar. Şimdi dolayısıyla ben başka bir yaptığım araştırmada da 2008'de Anadolu çapında pek çok üniversiteye gittik o zaman. Ve gerçekten de o üniversiteler bile ki yeni kurulmuş üniversitelerde öğretim üyeleri kadrosu böyle işte daha kurumsallaşmış Boğaziçi gibi, ODTÜ gibi, İstanbul Üniversitesi gibi, İTÜ gibi vesaire bu üniversitelerin kadrosu gibi değildi. Ona rağmen çok farklıydı bu çocuklar, bu kentlerde yaşayan ve kendileri de söylüyorlardı. Yani biz buraya geldiğimizde kendimizi başka bir ülkede gibi hissediyoruz diyorlardı. Çünkü daha özgür hissediyorlar. İstedikleri gibi yaşayabildikleri, istedikleri gibi düşünebildikleri, bütün kısıtlamalara rağmen tek yerin yaşadıkları şehirde üniversite olduğunu düşünüyorlardı. Şimdi yapılmak istenen bu, öğrencileri de bence cendere altına almak. Yani profesör bunu yapar mı yapmaz mı bilmiyorum. Gene Twitter'da gördüm. Doğru mu yanlış mı onu da bilmiyorum. Çünkü bazen çok yanlış bilgiler de yayılabiliyor Twitter'da. Ama bir öğrencinin yazdığına göre mesela diyor ki Twitter'da farklı gizli şeylerle isimlerle tweet atan öğrencilerini disipline vermiş olan bir rektör diyor. Bu doğruysa gerçekten bu da çok vahim bir şey. Birinin iddiası bu. Şimdi dolayısıyla yani zaten kurumların ve kurumlaşmanın çok zor olduğu bir ülkede gerçekten kendi kurumuna sahip çıkmış hocasıyla, öğrencisiyle ki bu 2 gündür zaten belli oldu. Twitter
Evet.
kaynıyor. Ve sadece Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri değil, başka üniversitelerin öğrencileri de habire tweet atıp duruyorlar. Yanınızdayız diyerekten. Bunu yani bunu hakikaten açıklamakta ben
Anlıyorum.
zorlanıyorum.
Peki.
Neden? Evet.
İki sorum daha kaldı. Onları da değerlendirelim. Yani bir kere dediğin gibi bir öğrenciler arasında bir dinamik var, bir direniş dinamiği var ama bunun tabii radikalleşmesi ihtimali de iktidarın aklında olabilir. Öğrencilerin meydanlara, sokaklara dökülmesi üzerinden kendi lehine buradan bir puan elde etme ihtimali de olabilir. Bunu da vurgulamış olalım ama ben şeye döneceğim. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri imzasıyla yapılan bir açıklama var. Bunlar buna göre deniyor ki burada okuyorum. Üniversitemizin akademik özerkliğini, bilimsel özgürlüğünü ve demokratik değerlerini açıkça ihlal eden bu uygulamayı kabul etmiyoruz. Üniversitelerin kişi ya da herhangi bir kuruluşun etki veya baskısına maruz kalmaması, siyaset aracı olarak kullanılmaması bilimsel ve toplumsal gelişim açısından vazgeçilmezdir diyor. Sen de bunu vurguladın zaten. Ve üniversitemizin tüm bileşenleriyle birlikte bu ülkelerin takipçisiyiz diyor. Bütün hepsini okumadım. Şimdi bu noktada sence
Pardon,
Boğaz
sözünü kesebilir miyim? O okuduğum bölüm 2012 yılında üniversite senatosunun üniversitemizin ilkeleri diye çıkardığı bir metinden bir parça. Yani
Evet.
orada yazılandan daha fazlası var o metinde ama orada senin okuduğun kısmında vurgulanan şey demokratik olarak seçimlerin yapılması
Evet.
üniversite. Evet.
Zaten o bölümü okuyalım istersen. Üniversitelerde karar alma yetkisinin diyor bu açık. Demokratik yöntemlerle seçilmiş kurullarda ve akademik yöneticilerde olması özellik için şarttır. Rektör, dekan, enstitü müdürü, yüksekokul müdürü, bölüm başkanı gibi akademik yöneticiler atamayla değil seçimle belirlenmelidir diyor. Yine bunun altına bilimsel özgürlüğün ve yaratıcılığın şartlarındandır diyor. Anayasal kurumlar vurgusu var üniversitelerle ilgili. Yine işte ilkelerin takipçisiyiz diyor. Şimdi bu aşamada Binnaz öğretim üyelerinden de tepki geldi. Bu aşamadan sonra öğretim üyeleri Boğaziçi köklü bir kurum. Yani çok çok ileri giden geçmişi ve dünyada da saygın kurumlar arasında. Öğretim üyeleri çalışanları ne yapabilir veya ne yapmalı sence?
Valla
Ellerindeki
bilmiyorum.
imkanlar kısıtlı galiba.
Efendim?
Ellerindeki imkanlar kısıtlı. Zaten bir
Ellerindeki
de
imkanlar kısıtlı.
COVID salgını var. Online eğitim meselesi var vesaire. Yani karışık bir durum.
Zaten öğrenciler Twitter'da yazmışlar, online derslere pazartesi günü girmiyoruz diyerekten boykot edeceğiz diye. Yani demin söyledim ya, 80'lerde boykotlardan dolayı pek çok üniversite kapısını kapadı, dersler yapılamadı diye. İnşallah yeni baştan böyle bir şey başlatılmasın. Özellikle de yani şimdi bu uzaktan eğitimden, eğitim meselesinden dolayı boykot çok daha kolaylaşmış bir şey. Vallahi ne yapar üniversite öğretim üyeleri bilmiyorum. Çünkü herkes gibi, yani Türkiye'deki her kurumda çalışan insan gibi öğretim üyeleri de tedirgin. Tabii ki bu iktidarın özgürlükleri kısıtlamasından, demokratik süreçleri yok etmesinden ve de muhalif olan herkesi kriminalize etmesinden. Sen kendin söyledin kaç tane öğretim üyesinin görevden uzaklaştırıldığını. Tabii o metni imzalayanlar arasında Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri de vardı ve hepsi de mahkemelere gitmek zorunda kaldılar falan. Dolayısıyla ne yapabilirler hakkında hiçbir fikrim yok. Ben artık Boğaziçi Üniversitesi'nde değilim, emekliyim. Onların vereceği bir karardır ne yapacakları. Eminim oturup düşünüp akıllıca kararlar vereceklerdir.
Bir de şöyle bir durum var. Siyasi muhalefete geleceğim. Son sorum da bununla ilgili. Yani millet ittifakı diyelim veyahut muhalefet bloğu diyelim. Genelde zaten bir parçalanma hali var. Malum Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Demirtaş'la ilgili olarak vermiş olduğu karara itiraz etmesi beklenirken 81 il barosunun sadece 21-22'sinden bir tepki geldi. Bu bölünmüşlük ifadesi elbette. Şimdi şunu da dikkate getirelim izleyicilerimizin, dinleyicilerimizin. Bugün CHP'den cılız bir tepki geldi. Genel Başkan Yardımcısı düzeyinde. Şunu biliyoruz. Mesela Gelecek Partisi'nin lideri Ahmet Davutoğlu Boğaziçi'li, değil mi?
Evet. Benim de eski öğrencimdir.
Senin eski öğrencisin.
Bölüm mezunudur ve doktorasında Şerif Mardin'di doktora danışmanı. Benim de ben de jürisindeydim. Üstünde imzam vardı. Bizim bölüm öğrencisi.
Zaten. Şimdi muhalefet partileri içerisinde Boğaziçi mezunları var. Ahmet Davutoğlu bunlardan bir tanesi ve bir parti lideri. Henüz baktık, araştırdık. Ahmet Davutoğlu'dan herhangi bir tepki yok. Gelecek Partisi lideri olarak. Az önce söyledim, Cumhuriyet Halk Partisi'nden genel başkan yardımcısı düzeyinde oldukça cılız, rutin bir tepki var.
Başka onu parti... görmedim. Onu görmedim ben. Okumam mümkün mü?
Çok tabii bakayım. Ben diğer partilerde de var. Şunu
Deva'dan,
ararken.
Ben Deva Partisi'nden gördüm.
Ali Babacan'dan bir tepki var. Evet. O kayyum kelimesini de kullanmış. Net bir tepki gözüküyor. Üniversitelerin özelliğine vurgu yapıyor. Şimdi CHP'den gelen tepki şu. Başkan, Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen şunu söylüyor. En başarılı öğrencilerin kabul edildiği, okuyorum, köklü, kendine özgü gelenekleri ve kültürü olan, uluslararası alanda tanınan, Türkiye'nin gurur duyduğu bir üniversite diyor ve şöyle devam ediyor. AKP Genel Başkanı, Türkiye'nin sorunlarını çözmek yerine güzel olan her şeyi, bu ülkenin köklü kurumlarını yok etmek istediğini bir kez daha gördük. Genel Başkan, AKP Genel Başkanı, AKP milletvekili adayı olma vasfını liyakatın ve bilimin önünde tutmuş olaracak ki Boğaziçi Üniversitesi'ne dışarıdan rektör atadı diyor. Sözümüz olsun, AKP Genel Başkanı, bu şımarık güç gösterilerinizi tarihe gömeceğiz. Üniversitenin tüm bileşenlerini demokratik süreçlere katacağız. Türkiye Akademi'nin hızla özgürleşmesiyle konuşulacak Boğaziçi Üniversitesi'nden ve tüm üniversiteden kayyumları def edeceğiz diyor. Bu gelen tepki bu.
Fakat aslında oldukça sert bir tepki, yani öyle bir...
Evet, ama şu sorulamaz.
Yani genel başkan düzeyinde olmaması belki. Onu mu eleştiriyorsun?
Ben merak ediyorum. Şimdi böyle bir hakikaten ciddi bir kırılma noktasını ifade eden bir karar ardından içlerinde çoğu, pek çoğu Boğaziçi Üniversitesi mezunu olduğunu bildiğimiz, işte İyi Parti olsun, Gelecek Partisi olsun, Deva olsun, Cumhuriyet Halk Partisi olsun, HDP içinde de var elbette. Yani çok daha üst düzeyde bir tepki, ortaklaşa bir açıklama yapabilirlerdi. Yani dış politika ile ilgili meclis ara bildirilerine imza atmayı biliyorlar. Ama bu en az onun kadar önemli olan bir gelişme. Dolayısıyla yani YÖK'ün önüne siyah çelenk bırakmaktan tutun da beraber fotoğraf çektirmek ve biz bu üniversiteden çıktık ve muhalefet olarak bunu reddediyoruz deme noktasında yine birleşememe resmi var. Bugün itibariyle benim bir gazeteci, bir editör olarak dikkatimi çeken bir nokta bu. Sence?
Dediğine katılıyorum. Keşke bunu yapsalar.
Biliyorsun Ahmet Davutoğlu'nun yani şehir üniversitesi, evet, ilin olduğu bir üniversiteydi. Orada da son derece açık ve tantılı bir süreç yaşandı ve şehir üniversitesi bitirildi.
Kapatıldı. Evet, kapatıldı, biliyorum. Biliyorum. Yani evet, keşke bunu yapsalar diye düşünüyorum. Ama şunu da göz ardı etmeyelim. Yani sen saydın ya muhalefet partilerinin içinde çok sayıda Boğaziçi'li var diye. Boğaziçi'li her yerde var. Türkiye'nin ekonomisini elinde tutuyorlar. Yani Türkiye'de ekonomik aktörler olarak aklına gelebilecek kimler varsa veya hangi kurumlar varsa bunların birçoğunda Boğaziçi ve ODTÜ'lü öğrenci, eski öğrenciler çalışmakta. Şimdi bu yabana atılacak bir şey değil iktidar açısından düşünürsen. Yani kızdırılacak bir, gözden çıkarılacak, elinin tersiyle biz sizi aldırmıyoruz denecek bir kitle değil. Çok önemli bir kitle. Ve yıllar içinde binlerce ve binlerce ve binlerce mezun oldu Boğaziçi'nin. Medyada da var çalışanları, büyük şirketlerde de var, uluslararası şirketlerde de var. Nitekim ben dün Twitter'a bakıyordum, sadece Türkiye içinden değil dışından da, hem akademik dünyadan hem de bir takım başka şirketlerden vesaire gelen tepkiler var. Dolayısıyla valla muhalefet ne yapar bilmiyorum ama Cumhurbaşkanı'nın yapması gereken bence bu atamayı bir kez daha düşünmesi.
Peki. Profesör Binnaz Toprak, çok teşekkürler bu değerlendirme için. Boğaziçi Üniversitesi'ne yeni rektör atamasını konuştuk. Profesör Melih Bulu dışarıdan atandı. Boğaziçi Üniversitesi değil. Bunun ürettiği tepkiler üzerinden konuştuk. Tekrar teşekkür ediyorum. Tüm izleyici ve dinleyicilerimize iyi bir gün diliyorum.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.